Ayrım 17.
Kocaman kanlı torbadan sonunda kurtuluyorum ve birden kendimi temiz hissediyorum. Kadın önce beni, sonra da bebeği yıkıyor. Getirdikleri yiyeceği yutamıyorum. Uyumak istiyorum. Yalnızca uyumak. Sonrası hakkında yalnızca tek bir şey anımsıyorum. Bebeği beslemem için beni uyandırdılar. Sabah olmuştu. Sütüm yoktu. Memimi arayan o küçük gövde bana öyle zayıf, öyle minik, öyle hassas göründü ki. Abdülkağa da kararı verdi. Adı Muhammed olmalı. Ben Markus diyeceğim ona. Gülerek omuzlarını silkiyor. Kendinden emin. Bu adı verirken öç aldığımı biliyor. Günün birinde Abdülkaha da İngiltere'de İngiliz bir anneden çocuk sahibi olduğunu anlatmıştı bana. Çocuk oğlanmış, adı da Markus'muş ama onu bir daha görememiş. Annesi Abdülkaha dayı başından atmış. Bu kayıp oğlandan geriye yalnızca bir fotoğraf kalmıştı an olarak. Yaklaşık bir yaşında, ay parçası kadar güzel, iri gözlü, kıvırcık saçlı ve benim gibi mat tenli bir oğlan fotoğrafı. Irk karışımının güzel bir ününü. Ne var ki bir İngilizdi o ve buna karşı bir şey yapması olanaksızdı. Oğlumun adını andıkça Markus bu çocuğun anısını ve Abdülkadir'in küçük düşürülüşünü anımsatacak. Onlara verdiğim çocuğu bir Yemenli yapacaklar. Onu İngiltere'ye götürmeme asla izin vermeyecekler. Bu oğlan boynuma geçirmek istedikleri zincir, bana çektirdiklerinin silinmez izi, tecavüzün kutsanması. Duyduğu ilk sözcükler kendi dilimden olsun diye İngilizce ninni söylüyor, İngilizce konuşuyorum onunla. Markus'un da annesi bir İngiliz. Bunu onlara söylemekten hiç vazgeçmeyeceğim, umutsuz bir savaş olsa bile. 2 hafta boyunca Markus ağlıyor. Karnı aç ve onu besleyecek sütüm yok. Sıkıp duruyorum, hiçbir şey çıkmıyor. Vart'tan köye gidip süt almasını istiyorum. Çok şükür ki bir de emzik bulmuş. Ama burada çocuk bezi yok. Markus üstünü kirlettiğinde değiştirmek gerekiyor. Çamaşırları ıslanıp duruyor ve günde birkaç kez yıkanmaları gerekiyor. Vart bana yardım etmiyor. Doğumdan bu yana odamı bile süpürmedi. 3. gün tozlar dayanılmaz hale gelince kendim temizlemek zorunda kaldım. İngiltere'yi bebek ürünleriyle dolu süpermarketleri, alt bezi paketlerini, şeker kokan kolonyaları düşünüyorum. Mavi ya da pembe renkli plastik banyoları, ılık suda bebek yıkanırken etrafında yüzen ördekleri, rengarenk giysileri, çorapları, önlükleri, çilekli ya da elmalı küçük oturakları. Markus bunların hiçbirine sahip değil. Yatağıma asılı duran bir beşikte, kundağı içinde uyuyor. Sineklerden sürekli korunması gerekiyor. Beşiğini her gün, kundağını günde birkaç kez yıkamak zorundayım. Gündelik işlerden bağışlanmamı gerektirmiyor bütün bunlar. Onlar inatla Muhammed diyorlar. Ben ise inatla Markus diyorum ona. Senin baban yok Markus. Yalnızca benimsin. İyi ki oğlan oldu. Bu ülkede bırakmak zorunda kalırsam bir kız kadar acı çekmeyecek. Bir düşünce içimi rahatlatıyor. Bir kızım olsaydı onu bekleyenler konusunda korku duyardım. 8 ya da 10 yaşında evlendirilip bir başka Abdullah'a ya da Abdülkaha daya teslim edildiğini düşünüyorum da. Abdullah hala Suudi Arabistan'da. Bir çocuk beklediğimi öğrendiği halde geri gelmedi. Çok da iyi yaptı. Sütte şapates izi parmağımın ucuyla Markus'u beslemeyi öğrendim. Artık ağlamıyor. Ve geceleri uykusuzluğuma bir çare buldum. Onu sallıyor ve olanaksızı düşlüyorum. Hiçbir zaman sahip olmayacağımız güzel bir İngiliz beşiğini. 8 Mayıs 1986 günü Hoçgel Hapishanesi'nde bilinmeyen bir babadan Zana'nın, evet yalnızca onun bir oğlu oldu. Yemen'de artık 2 tutsağız. İngiltere'den gelen, üstünde İngiliz pulları bulunan büyük bir zarftan çıkan belgeler benzersiz bir mutluluk oluyor. 22. yaş günüm için en güzel armağan. İngiliz pasaportu alabilmek için doldurulması gereken bir başvuru formu. Annemin hangi hazırlıklar içinde olduğunu bilmiyorum ama kağıdı satır satır doldururken Nadida'yla birlikte kahkahayla gülüyoruz. Bir şeyler olacak. Yeniden birer İngiliz yurttaşı olacağız. Nadida'nın gülüşü neredeyse histerik bir hal alıyor. Belgeleri göndermeyi doktor üstleniyor ve 2 hafta sonra annemden yeni bir istek geliyor. Pasaportlar için yakın zamanda çekilmiş fotoğraflarımız gerekiyormuş. Taze gidip çektirebilir miymişsiniz diyor. Birden bütün mutluluğumuz yok oluyor. Köydeki yaşam koşullarımızı gördükten sonra bizden böyle bir şeyi nasıl isteyebilir? Burada kimse Taiz'de gezintiye çıkmamıza izin vermez. Birer tutsağız biz. Yurt dışındakilerin durumumuzu kavramalarının ne kadar zor olduğunu acı acı fark ediyorum. Annem bile aynı hataya düştüyse suç belki de bende. En küçük bir bahanede Abdülkadir'den dayak yediğimi gizlememeliydim ondan. Buysa korkunç bir bahane. Sözünü bile etmemeliyim. Tamam işte. Her şey suya düştü. Annem hareketlerimizde serbest olduğumuzu, kendisine normal gelen şeyleri yapabileceğimizi sanmış. Bu durumda kurtuluş yoluna doğru attığımızı sandığımız bütün adımlar, her şey yıkılıyor. Annem kız kardeşimin ikinci doğumu için bana haber bile verilmediğini bilse ne derdi acaba? 6 aylık gibi görünen kocaman bir bebeği doğurana kadar 3 gün boyunca sancı çekmiş. Doğumun ertesi günü Asube'ye giderken uzun siyah saçlı bir kız çocuğuyla karşılaşacağımı hiç düşünmezdim. Kızı Tina kardeşime çok acı çektirmişti. 3 gün sonra nihayet sancılanabildim ama 2 saat boyunca ıkındığım halde bebek yerinden bile kıpırdamadı. 6 saat sürekli bağırdım. Çevremdeki kadınların hepsi öleceğimi sanmışlardı. Korkuyor ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Sonunda yaşlı sünnetçi kadını çağırdılar. Kadın tek başıma bu işi beceremeyeceğimi anlayınca eline bir ustura alıp beni ameliyat etti. Ameliyat mı etti? Usturayla mı? Ne yaptı sana? Çocuk geçebilsin diye deliği genişletti. Aksi halde ikimiz de ölecektik. Canın yanıyor mu? Evet, hem de çok. Doktoru getirtmediler mi? Evet ama o geldiğinde yaşlı kadın ameliyatı yapmıştı ve beni muayene bile etmeden geri döndü. Hoş geldi ki doktorumuz Nadide'ye yardım edebilirdi ama burada bir erkeğin kadınları bu kadar mahrem bir biçimde muayene etmeleri söz konusu bile olamaz. Edebini bozmaktansa kadını ölüme terk etmeyi yeğliyorlar. Bu orta çağa özgü gelenekler beni öfkeden çıldırtıyor. Günün birinde köylü kadınlardan biri zor bir doğum yaptı. Dışarı çıkamayan çocuk kadının içinde öldü. Korkunç bir görüntüydü. Çünkü bacaklarının annenin vücudundan dışarı sarktığı görülüyordu. Doktorumuza haber çok geç gitmişti. Çocuğun hayatını kurtarabilirdi ama aile onu çağırmak istememişti. Ayıp. Karnını bir erkeğe göstermektense çocuk ölsün daha iyi. Gelenek gereği doğumundan 4 gün sonra Tina sünnet edildi. Markus'un da 7. gününde sünnet olması gerekiyordu ama o çok zayıftı. Hala da öyle. 2 aylık oldu ve şu aralar yemek yemiyor. Her türlü gıdayı reddediyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü doktorumuz köy dışında. Markus 48 saat hiç susmadan ağladı. Dün akşam umutsuzluktan bitkin bir durumda onu sallarken Bart hain suratıyla odama girdi. Ona kötülük ediyorsun. Sürekli ağlaması, mutsuz olması senin yüzünden. Zehirledin onu. Çık dışarı. Onun için hala beyaz fahişeyim. Çek git ve bizi rahat bırak. Dışarı sıvışmasaydı sopalayarak kendim kovalayacaktım. Bu gece gücüm tükenmek üzere ama Markus'u 24 saat kucağımda tutarak iyileştiremeyeceğim. 3. gün tepeden aşağı inip Abdülnur'un evine gidiyorum. Bak, Markus hasta, ölecek. Bana yardım etmezsen bir taksi tutup tek başıma onu Taiz'e götüreceğim. Tehditimi gerçekleştirmek için en küçük bir şansım bile yok. Abdülkadir'in yokluğunda kimse bana arabasını kiralamaz. Üstelik param da yok. Ama patlama noktasındayım ve her türlü çılgınlığı yapabilir. Gerekirse yürüyerek yola çıkabilirim. Markus ölecek ve aldırış eden kimse yok. Abdülnur yardımcı olmayı kabul ediyor. Bana karşı hep tarafsızdı zaten. Her zamanki gibi sabah erkenden yola çıkıyoruz. Markus hala hafif hafif inliyor. Küçük yüzü beni ürkütüyor. Derdinin ne olduğunu bilmiyorum. Abdülnur Taiz'de bir çocuk hastanesi olduğunu söylüyor ve bizi doğruca oraya götürüyor. İçeri girer girmez banklar üzerinde ya da yerlere oturmuş çocuklardan ve annelerden oluşan tam bir sürüyle karşılaşıyoruz. Korkunç bir gürültü var. Çocuklar ağlıyor, anneler birbirlerine sesleniyor, yardımcı olacak birini arıyorlar. Hepsi de benim gibi umutsuz. Bilgi verecek hiç kimse yok. Ötekiler gibi sıraya girip beklemek zorundayız. Yaralanmış, kanlar içinde çocuklar var. Bazıları ise ciddi biçimde yanmış. Korkunç bir görüntü. Abdülnur boş yere binayı dolaşıp dururken diğer kadınlar gibi peçeli ve kaygılı bir halde Markus'la birlikte bekliyorum. Markus'u muayene edebilecek nitelikte birini bulamayacağız. Bu hastane tam bir sefalet. Kaç saat sonra bilmiyorum, Abdülnur sonunda beyaz gömlekli bir doktor bulmayı başarıyor. Doktor Markus'u alıyor, bir süre inceliyor ve hiçbir açıklama yapmadan bir kutu ilaçla birlikte geri veriyor. Bunu kullan. Ve başka bir bebeğe bakmak için çekip gidiyor. Karşı çıkmaya, derdinin ne olduğunu sormaya bile zaman bulamıyor. Muayene bitti. 3 dakika bile sürmedi. Abdülnur beni dışarı sürüklüyor. Gitmeliyiz. Taksiye binip hemen Hoşgeyle dönüyoruz. Annemse bizden fotoğraf bekliyor. Abdülnur'un gözleri üzerimdeyken daha izli hiçbir şey göremedim. Yine de bu olağan dışı yardımı için kendisine teşekkür borçluyum. İlaç nedir? Hangi tedaviye yarıyor bilmiyorum. Yutması için Markus'u zorlamaktan başka çarem yok. Hapları ezip toz haline getirerek boğazına dayıyor. Birkaç gün sonra daha iyi görünüyor ve artık ağlamıyor. Neyse ki aykırmaları dindi. Çıldırmak üzereydim. Ama hala çok az yiyor. Zayıf ve hasta. Vard'ın yorumu kendine özgü. O yaştayken babası da tıpkı onun gibiydi. Oğlumun Abdullah'a benzeyebileceği düşüncesinden nefret ediyorum. Birkaç aydır Gobat'ın ailesi bir söylentiyle çalkalanıyor. Eşi Salama'nın İngiltere'ye onun yanına gideceği konuşuluyor. 2 yıldır kendisine bir vize almak için uğraşıyordu Gobat. Sağlık sorunu vardı ve bu yolculuk gitgide daha gerekli bir hal alıyordu. Kocasının 4 yıl süren yokluğunda canı sıkılan Salama umutlu, bir süre İngiltere'de kalmak, iyileştikten sonra köyüne dönmek istiyor. Söylenti gerçekleşiyor ve Nadida kayınpederinden bir mektup alıyor. Gobat kaygılanmamasını istiyor ondan ve Salama'nın yakında geri geleceğini vaat ediyor. Bu arada Nadida evde yalnız kalmak ve çocukların tümüyle ilgilenmek zorunda. Salama'nın 2 çocuğu var. 10 yaşındaki Şihab adlı oğlan ve 4 yaşındaki Macide adlı kız. Anne ve Tina'nın varlıkları zor doğumunun verdiği rahatsızlığı henüz atlatamayan Nadida'nın işini iyice artırıyor. Tombul Macide, kahverengi, kıvırcık saçlı olan hoş ve tatlı bir kız. Ama Şihab katlanılmaz bir çocuk. Kimseyi dinlemiyor, hain ve saldırgan. Nadida'dan azar işittikçe bana ne diye bağırarak onu dövüyor. Bu küçük canavar okula gitmek istemiyor ve sürekli küfürler yağdırıyor. Kardeşime yardım etmek isterdim ama Vard her zamanki gibi gitmeme izin vermiyor. Buradaki işini ihmal ediyorsun. Mektup yazdırıp Abdülkadir'e seni şikayet edeceğim. Gelen yanıtta yeni bir emre kadar Asube'ye gitmem yasaklanıyor ve itaat etmezsem dönüşünde dayak yiyeceğim bildiriliyor. Nadida'yı görebilmem için onun Hoşgeyli gelmesini beklemek zorundayım. O da 4 çocuğun bakımıyla tek başına üstlenmek zorunda kaldığı gündelik işler yüzünden gitgide daha ender uğruyor buraya. Bizi onca umutlandıran annemin ziyaretinden bu yana işlerimiz daha da arttı. Her zamankinden daha fazla köleyiz. Üstelik yalanlar ve vaatlerle kandırılıyoruz sürekli. Kovat İngiltere'den yazdığı mektuplarda Salama'nın yakında döneceğini yazıyor. Ayrıca çocukları ve kocası Samir'le birlikte İngiltere'ye gelebileceğini de vaat ediyor. Samir hala Suudi Arabistan'da çalışıyor. 1 yılını orada geçiriyor. Birkaç aylığına geri geliyor ve tekrar gidiyor. Geldiğinde küçük canavar kardeşi Şihab'a söz geçirebiliyor ancak Samir sırtını döner dönmez her şey yeni baştan başlıyor. Nadida Govad'ın vaatlerine inanır gibi ancak aylar geçiyor ve Salama geri gelmiyor. Bence kardeşimin buradan gidemeyeceği apaçık. Abdülnur'un evinde Govad'ın Salama için bir İngiliz pasaportu çıkarmaya çalıştığını öğrendim. Bitti artık Nadida. Baştan beri sana söyledi. Karısını İngiltere'ye yerleştirmek için çabalarken seni çocuklarla baş başa bıraktı. Ama param bitmek üzere, göndermiyor ki. Bakkalda onun adına bir hesap açtır ve kullan. Korkuyorum. Bütün köylü kadınlar aynı şeyi yapıyorlar. Bakkal da biliyor. Yerel yöntemleri kullanmaya razı oluyor ama bu aldatmaca yüzünden canının sıkıldığını görüyorum. Vard gibi hain olmayan Salama'ya bağlanmaya başlamıştı. Oysa o hiç içi sızlamadan kendisini terk etti. Şu anda İngiltere'de ve özgür. Nadida ise çocukların ve gündelik işlerin yükünü üstlenerek buralı kadınların yorucu yaşantısına katlanıyor. Hatta biraz para kazanabilmek için eski bir makinayla dikiş dikiyor. Çocuklar büyüyor, giysiye ve gıdaya gereksinimleri de artıyor. Suudi Arabistan'da Samir'i görmeye giden arkadaşları karısını zor durumda bıraktığı için kendisini suçlamışlar. O da babasına söz geçirip annesini geri getirtemeyeceği için Nadida'nın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla biraz daha fazla para göndermeye razı olmuş. Abdullah'tan daha iyi bir koca olduğu söylenebilir. Abdullah oğlunu ilk kez gördüğünde en ufak bir ilgi bile göstermedi. Bu çocuk da tıpkı karısı gibi zorla yutturuluyordu sanki kendisini. Geri dönmek dışında bir şey düşünmüyordu. Benim gözümde o hala bir çocuk. İlgisizliğine üzülmüyorum. Burada olduğu zaman görmezlikten geliyor ve yatağıma girdiğinde ondan nefret ediyorum. Gözüne görünmemeye çalışıyorum. Zorunlu cinsel ilişkiler baştan beri beni bir taşa dönüştürdü. Hiçbir şey olmuyor sanki. Kafamın içinde bir duvar, derimin altındaysa buz var. Nefret ürkütücü bir korunma sağlıyor. Baba, ana, oğul hepsi nefret ettiğimi biliyor. Bu nefret yüzünden asla bana ulaşamıyorlar. Onları görmeden karşılarında yemek yiyebiliyorum. Markus 1 yaşındayken hiç beklemediğim biri beni görmeye geliyor. Uzun süre önce 1980 yılında Nedede gelmeden bir gün önce kaşla göz arası gördüğüm Ahmet abi. Şans eseri şu aralar ne Abdülkadir Yemen'de ne de Abdullah. Vart bir adamın benimle görüşmek istediğini söylüyor. Selam diyor. Selam. Ahmet ağabeyim ben. Duygulardan arındırmış olmalıyım kendimi. Çünkü içimde hiçbir şey hissetmiyorum. Yine de nezaket gereği. İçeri gir ve rahatına bak. Bavulun yok mu diyorum. Yok, yalnızca yedek bir gömlek aldım yanıma. Birlikte odama geçtiğimizde yüzüne bakıyor ve en sonunda gerçeği algılıyorum. Ahmet bu. Ağabeyim. Ailemden biri. Bu kez aynı dilde karşılıklı konuşabiliriz. Konuşuyoruz da. Ve ondan o kadar çok şey öğrenebiliyorum ki. Karşılaştığımız sırada olup bitenlerden haberim yoktu. Bilseydim bir şeyler yapmaya çalışırdım. Burada nasılsın? Başımızdan geçen felaketleri, 7 yıllık mutsuzluğumu anlatıyor, annemden ve umutlarımızdan söz ediyorum. Benimle birlikte ağlıyor. Sonra anlatma sırası ona geçiyor. Babam bizi Yemen'de bırakınca Leyla ile beni büyük babamız büyüttü. 10 yaşındayken Leyla'yı evlendirdiler. Bence kocasını seviyordu. Birkaç yıl onun yanında kaldı. Sonra adam orduya alındı ve savaşta öldü. Bunun üzerine Leyla'yı nefret ettiği birisiyle evlenmeye zorladılar. Dayak yiyormuş. Bunu kendisi söyledi. Aden'de oturuyorlar. 3 çocuğu var ve 4.'süne hamile. Yıllardır görmüyorum onu ama arada bir haberini alıyorum. Bence o da senin gibi kişilikli. Elinden geldiğince yeni kocasına kafa tutuyor. Boşanabilir mi? Aden'de kadınlar kendilerine kötü davranan kocalarını mahkeme yoluyla yargılatabiliyorlar. Şikayette bulundu ve mahkeme karısına iyi davranmayacak olursa gelecek sefer kendisine boşanma hakkını tanıyacağını bildirdi. Artık daha dikkatli davranıyor. Ahmet üzgün ve şaşkın görünüyor. Onun öyküsü de benimkinden parlak değil. Babamız onları terk edip gittiğinde büyük baba kuvvetle çalışıyormuş. İlk karısı yani babaannemiz öldüğü için çocukları ikinci karısına teslim etmiş. Bu cadı kadın da onları artıklarla besleyip dövüyor ve çalışmaya zorluyormuş. Her gece odun toplamamız için karanlıkta yalın ayak dışarı gönderiyordu bizi. Yeterince toplayabilmek için bazen kilometrelerce yol yürüyorduk. 13 yaşımda orduya alındım. Gönüllüler çok azdı ve her yerden gençler toplanıp götürülüyordu. Polisler köylere inip aile izin verse de vermese de onlara el koyuyorlardı. Bizim eve geldiklerinde hasta olduğum için beni istemediler ama ihtiyar cadı alıp götürmeleri için ısrar etti. Benden kurtulmak istiyordu. O zamandan beri ordudayım. Çok zor bir hayat ama arada bir izin alıp köye geri geliyor ve biraz para kazanıyorum. Zaten hiç seçeneğim yok. Büyük baba evlenmeme karşı çıktı. Bana bir kadın almak için para vermek istemiyor. Babamı nasıl dandırıyor? Yalnızca bakışı farklı. Hüzünlü, yumuşak, boyun eğmeye alışık bakıyor. Çocukluğunda yalnızca bunları görmüş. O da gençlik nedir bilmemiş ve erkeklik yaşantısından mahrum bırakılmış. Bugünlere neden olan insanı düşündükçe ne diye çocuk sahibi olduğunu merak ediyorum. Herhalde yetiştirmek için değil, sevmek, beslemek, korumak için de değil. Kurtlar bile ondan düzgün davranırlar. Babamın gidişi hep gözlerimin önünde. Leyla geri dönmesi için aykırıyordu. Arada bir mektup yazıp nasıl olduğumuzu sordu. Hiçbirini yanıtlamadım. Ahmet o kadar yorgun ki konuşurken uyuyup kalıyor. Dinlenmesi için onu bırakıp karanlıkta su ve odun bulmaya çıkıyorum. 4 ya da 5 yaşında aynı işi korkudan titreyerek yapan ağabeyim geliyor gözlerimin önüne. Annesiz, sevgisiz, vahşi bir ülkenin dehşetiyle baş başa. Tanrım, ne çok nefret var içimde. Geceliğin kaldığımız yerden anlatmayı sürdürüyoruz.
Annem anımsıyor musun?
Hayır. Gösterdiğim fotoğrafa bakıyor bir süre. Annesi. Hiç annesi olmamış sanki. Onunla ilgili hiçbir anısı yok. Babamıza gelince benim kadar o da nefret ediyor kendisinde. Hiçbir haber vermeden annemin ziyareti üzerine bizi görmeye gelişi garip bir biçimde merakımı çekiyor. Abdülkaha da ya da babam neler hazırladığımızı öğrenmek için onu göndermiş olabilir mi? Tasarlarımızdan hiç söz etmiyorum. Herkesten hatta ağabeyimden bile kuşkulanmayı öğrendim. Yalnızca Nadida'ya ve anneme güvenebilirim. Zaten savaşmaları için onları iteleyen de yine benim. Bunca yıldır yavaş yavaş onu yutmaya hazırlanan çevresine karşı direnmesi için kardeşimle uğraşıp durdum. Yemence konuşmak, Yemenliler gibi yaşamak, çalışmak, 14'ünde hassas, etki altında kalabilecek bir çocukken bir Yemenli kadın gibi acılara katlanmak. Ben olmasam çöküp giderdi o. Ahmet kendi köyü ve nefret ettiği ordu dışında hiçbir yeri tanımıyor. Kendi iradesi dışında olsa da eninde sonunda bir Yemenli olmuş. Yine de bu köylerdeki yaşamın normal olmadığını fark etmekte gecikmiyor. Burası geri kalmış bir bölge. Bu tür şeyler geçmişte kaldı. Artık kimse böyle yaşamıyor. Sen de böyle yaşamışsın. Evet, çünkü büyük babam babamızdan nefret ediyordu. Ona olan bütün hıncını bizden aldı. Beyaz saçlı ihtiyar geliyor yine aklıma. O sıralarda ona içimi dökmeyi nasıl istemiştim oysa. Ahmet birkaç günlüğüne yanımızda kalacak. Nadida'yı görmesi için onu Asube'ye götürüyorum. Kısa süre içinde köylüler kendisinden kuşkulanmaya başlıyorlar. Kaçmamız için bize yardım etmeye geldiği söylentileri dolaşıyor dillerdi. Oysa bizim için hiçbir şey yapamayacağını gayet iyi biliyorum. Ne gücü var ne de parası. O da bizim gibi bir tutsak. Köyde olup bitenleri anında haber alan Abdülkadir'a hiçbir işe kalkışmamamız için bizi uyaran bir mektup yazıyor. Bunun yanı sıra ağabeyime yiyecek bir şeyler almam için para göndermiş. Konukseverlik maskesinin ardına gizlenen kaba bir gardiyan o. Ahmet ise yiyecek getirmediği için kendi kendine kızıyor. Uzun süredir ne bir portakal ne de bir elma yiyebildim. Kuraklık yüzünden meyve kıtlığı çekiyoruz. Çay, mısır, tavuk, tek lüksümüz bu. Hiç tanımadığı İngiltere yaşantısını hevesle anlatıyorum ona. Diğer kardeşlerini tanımlıyorum. Okuldan, rock ve reggae müziğinden, danslardan, bir zamanlar yaşadığımız sevinçli olaylardan söz ediyorum. Belki günün birinde annene kavuşmana izin verirler. Yanıtlamıyorum. Yalnız kuşku duyduğumdan değil, yavaş yavaş umudumu yitirdiğim için korkunç bir kan kaybına uğruyorum sanki. Gökyüzünün sıcaktan bembeyaz kesildiği garip bir gün. Ahmet Nadida'nın evinde. Yere serili muşambanın üzerinde yüzüstü uzanmış bir plastik parçasıyla oynayan Markus izliyorum. Birden dışarıdan bir gürültü duyuyorum. Asube'den gelen, peçesi altında soluk soluğa ve ter içinde kalmış bir kadın bir çırpıda söyleniyor. Köy annen geldi. Yanında yabancı İngilizler var. Yüreğim sıkışarak Markus'u kaptığım gibi kapıya yöneliyorum.